7. Ayrım
3. Bölüm 20 Aralık Cuma, 21 Aralık Cumartesi. Milenyum Dergisi'nin yazı işleri bürosu Göttingen'in merkezinde Greenpeace lokalinin üstündeydi. Büronun kirası dergi için oldukça pahalıydı ama Erika, Mikael ve Kristen bu büroyu elde tutma konusunda anlaşmışlardı. Çok üşümüş olduğu açıkça belli olan Mikael Blomqvist, yazı işleri odasına girdiğinde onun öğle üzeri geleceğini uman Erika Berger, kırgın bir ifadeyle saatine göz attı. 5-10 geçiyordu. Stockholm'un üzerine karanlık çökeli çok olmuştu. Erika'nın bir şey demesine fırsat vermeden özür dilerim diye söze girdi Mikael. Mahkemenin ağırlığı üzerime çöktü, biraz yalnız kalmak istedim. Uzun bir yürüyüşe çıktım, bir yerlerde oturup düşündüm. Kararı radyodan dinledim. TV4'teki kadın arayarak bir yorum yapmamı istedi. Ne dedin? Yaklaşık olarak kararlaştırdığımız şeyleri, mahkeme kararını okumadan bir açıklama yapmayacağımızı, yani hiçbir şey söylemedim ve ben hala bunun yanlış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Zayıf bir konuma çekilerek basın desteğini kaybediyoruz. Herhalde bu akşam televizyon kanallarında bir şeyler yayınlayacaklardır. Mikael surat asarak başını salladı. Sen iyi misin? Mikael omuzlarını silkti. Pencere kenarında duran sevdiği koltuğa oturdu. Erika'nın odası Sparta stili döşenmişti. Bir yazı masası, kullanışlı kitaplıklar ve ucuz büro mobilyaları. İki rahat ve bir de süper avantgard koltukla bir sehpanın dışında bütün mobilyalar IKEA'dan alınmıştı. Erika yazı masasından uzaklaşmak istediği zamanlarda bu sık olurdu. Koltuklardan birine ayaklarını uzatarak oturur, bir şeyler okurdu. Mikael karanlık caddede telaşla dolaşan insanlara bakıyordu. Noel alışverişi hız kazanmıştı. "Sanırım bu da geçer," dedi. "Ama şu an kendimi sıkı bir dayak yemiş gibi hissediyorum." "Evet, öyle denilebilir. Bu hepimiz için geçerli. Yani Dahman bugün eve erken gitti." Sanırım davanın sonucundan hoşlanmamıştır. Yane'nin o çok iyimser insanlardan biri olduğu söylenemez. Mikael başını salladı. Yane Dahman 9 aydır Milenyum dergisinin yazı işleri kurulundaydı. İşe tam da Werner Sturm olayının hız kazandığı ve yazı işlerinin kendisi bir krizin içinde bulunduğu günlerde başlamıştı. Mikael onu işe alırken Erika ve kendinin ne düşündüklerini hatırlamaya çalıştı. Tabii ki becerikli biriydi. TT'de, akşam gazetelerinde ve Eko Radyo kanalında çalışmıştı. Ama akıntıya karşı koyabilecek biri değildi. Mikael içten içe onu işe aldıklarına defalarca pişman olmuştu. Her şeyi her zaman mümkün olan en negatif terimlerle ifade eden Dahman'ın moral bozmada üstüne yoktu. "Krister'den haber aldın mı?" diye sordu Mikael gözlerini caddeden ayırmadan. Fotoğraf editörlüğü ve mizampajcılığın yanı sıra derginin üçüncü ortağı olan Krister Malm kız arkadaşıyla birlikte tatildeydi. Telefon açtı, sana selam söyledi. Bence onu genel yayın yönetmeni yapmalıyız. Yapmam Mike, bu işe başlarken burnuna birkaç yumruk almayı hesaba katmış olmalısın, bu da işin bir parçası. Evet haklısın ama o makaleyi ben yazdım ve yayın yönetmenliğini yaptığım dergide yayınlandı. Birdenbire her şey değişiverdi, demek ki yanlış hesap yapmışım. Erika Berger bütün bir gün içinde büyüyen endişenin patlama noktasına geldiğini hissetti. Mikael son haftalarda mahkeme başlamadan önce ruh gibi dolaşıyordu. Ama hüsrana uğradığını düşünen Mikael'i hiçbir zaman şimdiki kadar karamsar ve kederli görmemişti. Masadan kalktı, Mikael'in kucağına oturup kollarını boynuna doladı. "Mikael, dinle beni. Neler olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ben de senin kadar sorumluyum. Şimdi fırtınaya karşı koymalıyız." "Karşı konulacak bir fırtına yok. Bu kararla enseme bir basın kurşunu sıkıldı. Artık Millennium'un yayın yönetmeni olarak kalamam. Derginin inandırıcılığı söz konusu. Bu durumdan en hafif hasarla kurtulmanın tek yolu benim dergiden ayrılmam. Bunu benim kadar sen de biliyorsun. Eğer bütün suçu senin üstlenmene izin vereceğimi düşünüyorsan, benim hakkımda hiçbir bok öğrenmemişsin demektir. Senin nasıl biri olduğunu biliyorum Ricky. İş arkadaşlarına karşı aptal bir sadakatim var. Eğer Wennerström'ün avukatlarıyla savaşmayı seçersen, senin güvenirliğin de sarsılacak. Daha akıllıca bir plan yapmalıyız. Ve sen bu daha akıllıca planın Millennium'dan istifa etmen ve benim seni attığım görüntüsünü vermek olduğunu düşünüyorsun. Bunu 100 defa konuştuk. Millennium'un yaşayıp yaşamayacağı artık sana bağlı. Kristal harika biri ama aynı zamanda yalnızca fotoğraflardan ve sayfa düzeninden anlayan lanet olası bir saftorik. Milyarderlerle nasıl kavga edilebileceğini bilemez. Kavga ona göre bir şey değil. Yükünün artacağının farkındayım ama ben bir süre Millennium'dan uzaklaşmalıyım. Yayın yönetmenliğini, muhabirliği ve yönetim kurulu başkanlığını bırakmalıyım. Benim payımı sen alırsın. Wennerström onun ne haltlar karıştırdığını bildiğimi biliyor. Eminim ki ben Millennium'da kaldığım sürece dergiyi çökertmek için elinden geleni yapacaktır. Baskılara dayanacak gücümüz yok. Peki ama niçin bütün bildiklerimizi yayınlamıyoruz? Bırakalım inceldiği yerden kopsun. Çünkü hiçbir bok kanıtlayamayız. Zaten bu nedenle bütün güvenilirliğimi kaybetmedim mi? Bu roundu Wennerström kazandı. Artık bitti. Bunu kabul et. Tamam. Diyelim buradan kovuldun. Ne yapmayı düşünüyorsun? Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Yangın yerine döndüm. Ne derler? Yolcu yolunda gerek. Bir süre kendime zaman ayıracağım. Sonra bakarız. Erika, Mikael'in başını göğsüne yasladı, saçlarını okşamaya başladı. Uzun süre hiç konuşmadan öylece kaldılar. Bu akşam sana arkadaşlık yapmamı ister misin? Evet, Grigere telefon açıp bu gece senin benim yanımda kalacağını söyledim bile. Odada bir tek sokak lambalarından sızan ışık vardı. Erika saat 2 civarında uykuya dalmıştı ama Mikael hala uyanıktı. Yarı karanlıkta Erika'yı inceliyordu. Battaniye göbeğine kadar sıyrılmıştı. Mikael onun alçalıp yükselen göğsüne baktı. Rahatlamış, midesindeki o düğüm çözülmüştü. 20 yıl, diye düşündü Mikael. 20 yıldır Erika ile ilişkisi vardı. Eğer böyle devam ederse cinsel ilişkileri en az bir 20 yıl daha sürebilirdi. Başka insanlarla ilişkilerinde sıkıntılı durumlara yol açsa da, birlikteliklerini saklamak için hiçbir zaman ciddi bir çaba sarf etmemişlerdi. Tanıdık çevrelerde dedikodularının yapıldığını, ne tür bir ilişkilerinin olduğunun merak edildiğini biliyorlardı. O da, Erika da bu tür sorulara ya gizemli cevaplar verir ya da hiç aldırmazlardı. Erika ile ortak bir tanıdıklarının düzenlediği partide tanışmışlardı. Gazetecilik Yüksekokulu'nda 2. sınıf öğrencisiydiler. İkisinin de düzenli bir ilişkileri vardı. Bütün bir akşam birbirlerine abartılı bir şekilde kur yapmışlardı. Belki de her şey yalnızca bir şaka olarak başlamıştı. Mikael bundan çok emin değildi ama partiden ayrılmadan önce birbirlerine telefon numaralarını vermişlerdi. Daha o zaman bu işin yatağa uzanacağını ikisi de anlamıştı. Bir hafta içinde öyle de olmuştu. Mikael bunun bir aşk olmadığından emindi. En azından onları ortak bir eve, ipotek ödemelerine, Noel ağacı ve çocuklara taşıyan klasik aşklardan değildi. 80'li yıllarda dikkat etmeleri gereken başka ilişkileri yokken, ortak bir eve taşınmak için gerekçeler de üretmişlerdi. Mikael bunu istiyordu ama Erika her seferinde son anda vazgeçmiş, birlikte yaşamanın birbirlerine aşık olmalarına yol açarak ilişkilerini mahvetme riski taşıdığını söylemişti. İlişkilerinin cinsellik ya da bir ihtimal cinsel çılgınlıkla ilgisi olduğunu ikisi de kabul etmişti. Blomqvist bir zamanlar Erika'ya duyduğu çılgın arzudan daha fazlasını başka bir kadına duyup duyamayacağını sık düşünürdü. Ama artık bu tür merakları bırakmıştı. Kısacası işlevsel bir ilişkileri vardı. Eroin bağımlılığı gibi bir bağımlılıktı onlarınkisi. Bazen evli bir çiftmiş gibi sık buluşuyor, bazen de tekrar bir araya gelmeleri haftalar ya da aylar alabiliyordu. Ama tıpkı alkol bağımlılarının belirli bir süre perhiz yaptıktan sonra içki dükkanına dönmesi gibi daha fazlası için birbirlerine dönüyorlardı. Tabii böyle yürümedi. Sanki acı üretmek için kurulmuş bir ilişkiydi. Hem Mikael hem de Erika insafsızca çiğnenmiş sözler, tarumar olmuş ilişkiler bırakmışlardı arkalarında. Erika ile ilişkisini kopartamadığı için Mikael'in evliliği yıkılmıştı. Karısı Monika'ya Erika hakkında hiç yalan söylememişti ama Monika evlenip çocukları olduğundan ve neredeyse aynı zamanda Erika Gregor Berman'la evlendiğinden bu ilişkinin artık geride kaldığını düşünmüştü. Mikael de buna inanıyordu. Evliliğinin ilk yıllarında Erika ile yalnızca mesleki nedenlerle bir araya gelmişler, sonra da Millennium dergisini çıkartmaya başlamışlardı. Birkaç hafta gibi bir sürede ilişkilerine dair bütün kurguları çökmüş, bir akşam Erika'nın yazı masasının üzerinde şehvetle sevişmişlerdi. Bunu acılı bir süreç izlemişti. Mikael bir yandan karısıyla yaşayıp kızının büyüdüğünü görmek isterken, diğer yandan karşı koyamadığı bir istekle Erika'nın çekim alanına giriyordu. Aslında bu durumdan kurtulmayı gerçekten istese kurtulabilirdi. Sonunda tıpkı Lisbeth Salander'in tahmin ettiği gibi Mikael'in sürekli ihaneti Monika'nın evliliği bitirmesine yol açmıştı. Tuhaf olanı Gregor Bergman'ın Mikael ve Erika'nın ilişkilerini itirazsız kabullenmesiydi. Erika, Mikael'le yürüttüğü ilişki konusunda her zaman açık davranmış, ilişkileri yeniden başlar başlamaz Gregor'e anlatmıştı. Belki de sanatçı ruhunun zorlamasıyla bunu dert etmemişti Gregor. Eserleriyle ya da bir ihtimal kendisiyle meşgul biri olarak karısının bir başkasıyla ilişkisini itirazsız kabullenmişti. Hatta Erika tatilinin bir yarısını Gregor'la geçirirken diğer yarısını sevgilisinin Sentham'daki yazlığında geçiriyordu. Mikael Gregor'den pek de hoşlanmıyor, Erika'nın ona duyduğu aşkı bir türlü anlayamıyordu. Ama Gregor'in Erika ile sürdürdükleri ilişkiye itiraz etmemesine sevinmişti. Bununla birlikte Gregor'in bu ilişkiyi evliliklerine bir tat katsın diye kabul ettiğinden şüpheleniyordu. Ama bu konuyu Erika ile hiç konuşmamıştı. Gözünü uyku tutmayan Mikael sabahın 4'ünde ayağa kalktı. Mutfak masasının başına oturup kararı baştan sona okudu. Arholm'da eski arkadaşıyla buluşması kaderin bir cilvesi olmalıydı. Robert Lindbergh'in Werner Sturm'un dalaverelerine içkili kafayla bir şey anlatmış olmak için mi, yoksa o yazsın diye mi anlatıp anlatmadığından hiçbir zaman emin olamamıştı. İlk yönelimi birinci şıktı ama bir yelkenliğinde bir gazeteciyle karşılaşır karşılaşmaz, fırsattan yararlanıp özel ya da ticari nedenlerle çevirdiği dolapları anlatarak Werner Sturm'e zarar vermeyi düşünmesi de muhtemeldi. Robert ondan daha ayık olmalıydı ki, anlattığı şeylerin en can alıcı noktasında gözlerini kocaman açarak, Mikael'den o büyülü sözü almış, böylece açık adres olmaktan çıkıp anonim bir kaynağa dönüşmüştü. Söz aldıktan sonra Robert için artık ne anlattığının önemi yoktu. Mikael onun kimliğini hiçbir zaman açığa vurmayacaktı. Eğer Arholm'daki buluşma Mikael'in dikkatini bir yöne çekmek için bir fesatçı tarafından ayarlandıysa, Robert rolünü harika oynamıştı. Bu konuda hiç kuşkusu yoktu ama Arholm'daki buluşma yalnızca bir tesadüftü. Mikael'in Hans-Erik Werner Sturm gibi adamlardan ne kadar iğrendiğini bilmiyordu Robert. Yıllarca sürdürdüğü araştırmalardan sonra Mikael, soysuz olmayan tek bir banka direktörü ya da şirket yöneticisi bulunmadığına ikna olmuştu. Ne Lisbeth Salander'in varlığından ne de kendisi hakkında verdiği rapordan haberdardı. Bunun için sevinmeliydi. Ama eğer o raporu okusaydı, hesap adamlarına karşı duyduğu nefretin sol radikalizmle hiçbir ilgisinin bulunmadığı tespitine hak verirdi. Politikaya ilgisiz değildi ama bütün politik izimleri büyük bir kuşkuyla karşılardı. Katıldığı tek genel seçimlerde 1982, içine çok sinmese de oyunu sosyal demokratlara vermişti. Ne olursa olsun sosyal demokratlarla geçecek 3 yılın Gustav Hoffmann'ın Maliye Bakanlığı, Thorbjørn Faldin'in ya da Ola Ulsten'in Başbakanlığında geçecek bir 3 yıldan daha kötü olmayacağını düşünmüştü. Büyük bir coşku duymadan oyunu Olof Palme'ye vermiş, karşılığında başbakan cinayeti artı Bofors ve Ebbe Carson skandalı almıştı. Mikael, ahlaken sakatlanmış olduklarını düşündüğü ekonomi muhabirlerinden nefret ediyordu. basit bir denklemi vardı. Bir banka müdürü aptalca spekülasyonlarla milyonları heba ediyorsa hemen işinden atılmalıydı. Bir şirket yöneticisi şirketini soyuyorsa içeri tıkılmalıydı. Bir ev sahibi genç kiracıları bir oda bir tuvalet için kara para ödemeye zorluyorsa bir ağaca asılıp maskara edilmeliydi. Michael Blomqvist'e göre bir ekonomi muhabirinin görevi faiz krizine yol açan kodamanlarla, insanların küçük birikimlerini aptal dot.com şirketlerinde iç edenlerin sahtekarlıklarını incelemek ve açığa vurmaktı. Politika muhabirleri, bakanları ve milletvekillerini izleyip attıkları her yanlış adımı nasıl halka duyuruyorlarsa, ekonomi muhabirleri de aynı acımasızlıkla şirket yöneticilerinin ipliklerini pazara çıkartmalıydılar. Politika muhabirlerinin bir parti liderini ikonlaştırdığı görülmemişken, ülkenin en önemli basın organlarında çalışan ekonomi muhabirlerinin orta halli kodamanlara niçin rock yıldızlarıymış gibi davrandıklarını bir türlü anlayamıyordu. Ekonomi muhabirleri dünyasındaki dik başlı tutumu nedeniyle meslektaşlarıyla defalarca kapışmış. Bunlardan biri William Bork, en amansız düşmanı olmuştu. Michael sözünü sakınmıyor, meslektaşlarını görevlerine ihanet edip sermaye kodamanlarının işlerine bakmakla suçluyordu. Üstlendiği sosyal eleştirmen statüsü, Michael'i televizyonda yapılan oturumlarının huysuz katılımcısı yapmıştı. Eğer bir şirket yöneticisinin yaptığı bir sahtekarlık açığa çıkarsa, televizyon kanalları yorum yapması için onu çağırıyorlardı. Tabii bu tutumu ona diş bileyen düşmanlarının sayısını arttırmıştı. Michael o akşam hangi redaktörlerin şampanya köpürtüklerini tahmin etmekte hiç güçlük çekmiyordu. Erika bir gazetecinin nasıl olması gerektiği konusunda onunla aynı görüşleri paylaşıyordu. Daha gazetecilik yüksekokulunda okurken dürüst bir gazete hayali kurarak avunmuşlardı. Michael'in düşünebileceği en iyi gazete patronu Erika'ydı. İş arkadaşlarıyla sıcak bir ilişki kurup onlara güven veren iyi bir organizatördü ama çatışmaktan da çekinmez, gerektiğinde çelik eldivenler giyebilirdi. En önemlisi de bir sonraki sayının içeriğinin ne olması gerektiğine dair müthiş bir sezgisi vardı. Sık sık tartışsalar da birbirlerine karşı sarsılmaz bir güven duyarlardı. İkisi birlikte yenilmez bir takımdı. Michael bir arkeolog titizliğiyle öyküyü ortaya çıkartır, Erika da paketleyip piyasaya sürerdi. Milenyum ortak hayalleriydi ama Erika'nın para bulma yeteneği olmasa bu hayal asla gerçekleşmezdi. İşçi sınıfından gelen bir adamla, üst sınıftan gelen bir kadın güzel bir ikili olmuştu. Erika dergi için gereken parayı ailesinden bulmuştu. Ana parayı o koymuş, babası ve tanıdıklarını ikna ederek hatırı sayılır bir miktarı bu projeye yatırmalarını sağlamıştı. Michael, Erika'nın Milenyum'a niçin yatırım yaptığı üzerine çok düşünmüştü. Milenyum'a ortak, büyük ortak ve kendi dergisinin patronuydu. Bu ona itibar kazandırmanın yanı sıra başka bir yerde edinilmesi zor bir şöhret de sağlıyordu. Okulu bitirdikten sonra Michael'den farklı olarak televizyona yönelmişti. Alımlıydı, ekranda harika görünüyordu. Rekabet edebilecek durumdaydı. Üstelik bürokratların arasında çok iyi ilişkileri vardı. Eğer bu yolda devam etseydi, hatırı sayılır bir maaşla bir televizyon kanalının başına geçeceği kesindi. Ama o, bunun yerine Milenyum'a yatırım yapmayı tercih etmişti. Milenyum, Midsommarkransen semtindeki bir binanın dar, dökük bir bodrum katında temeli atılmış yüksek riskli bir projeydi. Ama birkaç yıl içinde, 90'lı yıllarda, Södermalm semtinin Götgatsbacken sokağında daha geniş, daha şık bir büroya taşınacak kadar başarı sağlamıştı. Arne diye adlandırılan Arnold, ilk ciddi çıkışını kendi kendine oynadığı diziyle yapan Kraliyet Tiyatrosu oyuncusuydu. Krister ve Arne'ın hayatı basının tefrika haberlerinin vazgeçilmez konusuydu. 36 yaşındaki Krister Mann, popüler bir fotoğrafçı ve tasarımcıydı. Milenyum'un modern tasarımı onun eseriydi. Sahibi olduğu şirketin bürosu, Milenyum'un yazı işleriyle aynı kattaydı. Her ay bir haftanın her yarım gününü Milenyum'un tasarımına harcıyordu. Bunun dışında milenyumun ikisi tam gün, üçü yarım gün ve bir de stajyer olarak çalışan 5 elemanı daha vardı. Gelirleriyle giderleri hiçbir zaman denk gelmeyen ama epeyce saygın bir dergiydi milenyum. Çalışanları da dergiden memnundu. Kendi yağında kavrulan derginin zamanla hem baskı sayısı hem de reklam gelirleri yükselmeye başlamış, açık sözlü ve gerçeklere bağlı bir dergi diye ünlenmişti. Şimdi büyük ihtimal bu ününü kaybedecekti. Mikael, Erika'nın akşam formülü edip TT'ye yolladığı ve daha şimdiden Afonbladet'in web sayfasına kurulan kısa basın bültenini okudu. Mahkum olan yayın yönetmeni. Milenyum'dan ayrılıyor. Stockholm TT. Milenyum dergisinin sorumlu yazı işleri müdürü ve büyük ortağı Erika Berger, Mikael Blomqvist'in genel yayın yönetmenliği görevinden istifa ettiğini bildirdi. Mikael Blomqvist'in Milenyum'dan kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Erika Berger, Mikael'in son günlerde yaşanan dramatik olaylardan yıprandığını, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ve Mikael'den boşalan görevi kendisinin üstleneceğini açıkladı. Mikael Blomqvist, 1990'lı yıllarda faaliyete başlayan Milenyum dergisinin kurucularındandı. Erika Berger, Wennerström olayı olarak adlandırılan davanın derginin geleceğini etkilemeyeceğini düşünüyor. Derginin her ay olduğu gibi önümüzdeki ayda yayınlanarak normal akışına devam edeceğini belirten Erika Berger, Mikael Blomqvist'in derginin gelişiminde çok büyük katkılarının olduğunu ama artık başka bir sayfa açılacağını söyledi. Wennerström olayının bir dizi talihsiz duruma yol açtığını ifade eden Erika Berger, Hans-Erik Wennerström'ün karşı karşıya kaldığı tatsız durum nedeniyle de üzüntülerini belirtti. Mikael Blomqvist'e ulaşılamadığı için olay hakkında yorumu alınamadı. Bu beni deli ediyor demişti Erika basın bültenini gönderirken. Birçokları bundan senin beceriksiz bir aptal benim de fırsattan yararlanıp soğukkanlı bir şekilde ensene kurşun sıkan şeytan kadın olduğum sonucunu çıkartacak. İyi ya hiç değilse arkadaşlarımıza dedikodu yapacakları yeni bir malzeme vereceğiz diye işi şakaya vurmaya çalışmıştı Mikael. Erika için bu hiç de komik değildi. Bir B planım yok ama bence yanlış bir şey yapıyoruz. Tek çözüm bu, demişti Mikael. Eğer dergi batarsa şimdiye kadar harcadığımız bütün emekler boşa gider. Daha şimdiden bir sürü kaybımız oldu. Yeri gelmişken bilgisayar şirketi nasıl gidiyor? Mikael bir kolunu Erika'ya dolayıp kendine doğru çekmiş ve devam etmişti. Bir gün Hans-Erik Wennerström'ü öyle bir çivileyeceğiz ki Wall Street sallanacak ama daha zamanı değil. Önce Milenyum'u hedef tahtası olmaktan kurtarmalıyız. Sarsılan güvenirliliğini bütünüyle yere serme riskini alamayız. Bütün bunları ben de biliyorum ama lanet bir orospu gibi görünmek de istemiyorum. Eğer aramızda bir uyuşmazlık varmış gibi davranırsak sen de boktan bir duruma düşeceksin. Ricky, birbirimize güvendiğimiz sürece bir şansımız var. Sağırmışız gibi davranmalıyız. Şimdi geri çekilme zamanı. Erika, Mikael'in mantıklı düşündüğünü çaresiz kabullenmişti. Söyledikleri acı ama gerçekti.